Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ala kulli
hal. Allah afiyet versin.
Amin. Cemiyan hepimiz.
Değerli dinleyiciler, hocamla bugün inşallah Hazreti Ebu Bekir'i konuşacağız. Radıyallahu anh'ı konuşacağız. Hocamın Altınoluk dergisinin Mart sayısına yazdığı bir yazı var. O yazıdan yola çıkarak dedim ki hocama, hocam bu yazıyı radyomuzda da konuşalım. Altınoluk'taki yazının başlığı Büyüklük Zamanı şeklindeydi. Ben deniz onun üstüne bir Hazreti Ebu Bekir portresi ifadesini koydum. Büyüklük zamanını o çerçevede değerlendiriyor hocam. Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh'tan yola çıkarak yani bugüne yönelik mesajlar veriyor. Hazreti Ebu Bekir'i bugünden okuyoruz. Yani asr-ı saadette yaşadığı bir hayat ortaya koydu. Onun ortaya koyduğu hayatı, yani İslam içerisindeki yürüyüşünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafındaki varlığını, ona bağlanışını, İslam'ı hayat haline getirişini, işte bir şahsiyet çerçevesi çiziyor hocam. Ve tabii bugünün insanına, bugünün Müslümanına, hepimize bir şahsiyet çerçevesi çiziyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'i anlamak bir bakıma Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği orijinal Müslüman kişiliğini anlamak manasına da geliyor. Bugün dinleyelim hocamızı diyorum. Hangi alanlarda büyüklüğün timsali olduğu Hazreti Ebu Bekir ve biz o büyüklüğe ne kadar kendimizi hazırlayabiliriz? Hocam buyurun, nasıl bir Hazreti Ebu Bekir portresi çiziyoruz, önümüze koyuyoruz?
Hocam portreden önce hep beraber yürekten bir dua edelim. Allah-u Teala bu konuşmamızı konuşanlar olarak, dinleyenler olarak onun şefaatine vesile kılsın.
Amin.
Onun eteklerinin etrafında buluşmayı bize müyesser kılsın.
Amin.
Razı olacağı iş yapmış olalım.
İnşallah.
Böylece Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber olmuş oluruz. Şimdi hocam bu ayki Mart sayımızda bu yazının üstüne işte ara sıra fotoğraflar konuyor ya.
Evet.
Sevr mağarasına ait bir görüntü konmuş. La tahzen innallaha ma'ana.
Evet. Ayeti de hatırlatılarak
konmuş. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh deyince o mağara akla geliyor.
Evet.
Bizim toplumumuzda hep öyle. Evet. İlk Müslüman ve mağara arkadaşı.
Evet.
Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'imizin öne çıkardığı bir konu. Yani milyarda bir bile hafifletilemez. O öyledir zaten. Bir de büyük bir hakikat var. Ebu Bekir radıyallahu anh iman ettiği dakikadan, hatta arkadaşlığı itibariyle imandan önceki günlerinden itibaren son vefat ettiği güne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir numarası.
Evet.
Bir numara. Bu istisnasız bir numara yani.
Tartışmasız.
Bunun hiç tartışması yok. O kadar ki
şerhi yok.
Şerh yok. Filan gün hariç diye bir şey yok.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç tane hadisi şerifi var? Ebu Bekir'in radıyallahu anh etrafında bir söz söylenmesine de izin vermiyor. Yani onu sahipleniyor.
Evet.
Vefaya vefa ile cevap veriyor. Şüphesiz onun bu 23 yıl belki 30 yıllık zaman içerisindeki her hareketi değerli. Allah'ın razı olduğu. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir kusur isnat eden bir ayet yok. Bir hadis yok. Yani şunu sil bakalım, bunu yanlış yaptın şeklinde bir şey yok ortada.
Evet.
Dolayısıyla bütünüyle berrak ve şelale gibi akan bir iman hayatı var.
Çok güzel.
Dolayısıyla her tarafı muhteşem.
Evet, çok
ama bu muhteşemlik onunla Rabbi ve Peygamberi aleyhissalatü vesselam arasındaki, yani Ebu Bekir, Peygamberi ve Allah, bu üçlü içerisinde dönüyor bunlar hep.
Evet.
Mesela mağarada konuştuğu şeyler bizi ilgilendirmiyor, bize yansımamış. Orada geçirdikleri o günü nasıl geçirmişler? Birbirine mi sarılmışlar? Efendimizin gözyaşlarını mı silmiş? O mağaranın kayalarının şahit olduğu, kıyamet günü konuşacağı şeyler. Gidip konuşturabilsek o kayaları herhalde bir şeyler öğreniriz. Evet. Ama bize intikal etmedi. Yani Ebu Bekir, evet, radıyallahu anh, bu başarılı demeyi bile az buluyorum. Başarılı ne ki?
Evet.
Yine biz başarılı diyelim. Başarılı 23 yılı onun imanını yansıtıyor. Onun Allah'a teslimiyetini, Peygamber aleyhisselama vefasını, sadakattaki zirvesini. Mesela Miraç sonrasındaki bu sıddık imanını alması olayı. Bütün bunları hiç konuşmamıza gerek yok. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh 23 yıl muvaffak bir Müslüman oldu.
Evet.
Allah'ı razı etti. Peygamberi,
güzel Müslüman nasıl anlatılırsa.
Evet. Dolayısıyla bunu biz konuştukça zenginin malını sayıyoruz gibi durur.
Evet.
Yani zenginin malını sayıyoruz. O da mutluluk veriyor bize, ayrı bir mesele.
Evet.
Fakat zenginin malının ötesinde de bir bölümü var Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani
evet,
bugün Ebu Bekir aranıyor denecek şey var.
Yani biz Hazreti Ebu Bekir'i konuşunca kendi hayatımıza ne taşıyabiliriz?
Ne taşıyabiliriz? Bu çok önemli.
Evet.
Bunun birincisi hocam, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın adam bu işte yahu, bundan iyisi olmaz.
Evet.
Denen şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına ait sahnedeki Ebu Bekir'dir.
Evet.
O kıyamete kadar hep aranıyor hocam.
Evet.
Hep aranıyor.
Büyüklüğün birinci maddesi.
Birinci. Ama her tarafı büyük. Bunu hiç açmaya yani işte gerek yok.
Farklı büyüklükleri
bize de
var.
Bize de pay düşen, ders olan.
Evet.
Ders olan ve bize %100 intikal eden.
Evet.
Mesela mağaradan bize intikal eden bir şey yok. İçeride ne olduğu belli değil. Ayet sadece bir paragraf açıyor.
Evet.
Ama yani
orada bir şey oldu ki Peygamberimiz İşte la tahzen innallaha ma'ana dedi.
Gerisi sahih bilgilerle yok mesela.
Evet, evet.
Ama orada bir 3 gün mü geçirdiler? 72 saatte ne konuşuldu? Ne sahneler? Kaç kere gök oraya indi? O mağara göklere çıktı kaç kere? Belli değil.
Evet.
Onu bilmiyoruz. Ama net bildiğimiz bir şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Enes'in radıyallahu anh'ın ifadesiyle kapkara oldu Medine o gün sanki.
Evet.
O gün Ebu Bekir hiç karanlık hissetmedi. O gelip de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü görüp senin dirin de güzeldi, ölün de güzeldi.
Hayatında da güzeldin, vefatında da güzelsin.
Onu söyleyince oturup ağlar bir insan değil mi bir miktar?
Evet,
ah
evet,
canım peygamberim der filan. O anda Ebu Bekir radıyallahu anh sanki 10 senedir o güne hazırlanıyormuş gibi. Egzersizler yapmış, briefinglere gitmiş. Ön tedbir, afet tedbirleri diye bir kurultaya katılmış biri gibi.
Evet, evet.
Ömer'i kolundan tutup Ali'yi de sen bu cenazeyle ilgilen diye bekle burada diye bırakıp Sakifetü Beni Saat denen Saat Beni Saat'in
Hazreti Ömer'e de söylediği bir şey var değil mi hocam?
O ayrı hani o evet, bölüm o bölümde bir cümlelik bölüm.
Evet.
Mesela Ali radıyallahu anh da öyle durdu.
Evet.
Ama burada asas öne çıkardığımız şey Peygamber aleyhisselam efendimizin mübarek naaşını, o mağara arkadaşı olan naaşını bırakıyor, ümmetini öne çıkarıyor.
Evet.
Bu ümmete lider lazım diyor. Eğer Musa aleyhisselam, zahiri sebepler açısından konuşuyoruz, Ebu Bekir bulabilseydi Tevrat o hale gelmez, Yahudilik kalkıp gitmezdi.
Evet.
Musa aleyhisselam vefat ettiğinde perişan ve peşinden gidemeyecek bir ümmet bıraktı. Musa aleyhisselam'ın
yani halifesi olmayan,
Ebu Bekir'i olmayan diye halifesi
Bekir
oldu. Hepsi mirasına talip oldu.
Evet.
Hepsi o şöhreti Ebu kullanmaya
Bekir'i
kalktı.
Olmayan.
Ebu Bekir bulamadı bir
Ebu
tane.
Ebu Bekir gibi bir halifesi olmayan. Evet.
Ebu Bekir'i bu yüzden Nedvi, Allah rahmet etsin, Ebu Hasan el-Nedvi bugünkü bu cahiliye sıkıntılarını anlatırken Ebu Bekir'imizin olmadığı günler diyor. Yani öyle bir riddet ki Ebu Bekir yok bugün diyor.
Allah'a emanet.
Yani o gün büyük sahne, Allah şüphesiz murad etti, Ebu Bekir'e bunu ilham etti. O boyutunu karıştırmıyoruz biz. Yani Allah onu seçtiyse onu konuşuyoruz zaten biz. Evet. Celle Celaluhu. Dolayısıyla biz yani Ebu Bekir'in şahsını putlaştırmıyoruz.
Evet.
Ama Rabbimiz onda bir şey tecelli ettirdi. Nedir o? O mağarada gözyaşları içerisinde beraber olduğu 23 yıl can feda ettiği, uğruna her şeyini feda ettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o anda bir istişare falan da yapmıyor kimseyle.
Evet.
Bize gelen bilgilerde oturup arkadaşlar önce cenaze mi, diğer işler mi diye demiyor. Ama iki şey söylüyor. Bir, Muhammed öldü, Allah hayy ve kayyumdur diyor. İşin onun, aslını yakalıyor.
Onun davası bakidir, evet.
Bir, iki, bu Muhammed aleyhisselamın peygamberliği bitmedi, davası bitmedi, bedeni bitti.
Evet.
O zaman davasını devam ettirelim diyor.
Güzel.
Bu ırkçılık, arkadaşlık, vefa, bütün duyguları bir kenara koyup sevdiğin peygamberinin davasını gerekiyorsa peygamberden daha öne çıkarma azizliği bu. Bu büyük adamlık işte. Ömer bu noktada geri kaldı mesela. Ömer de mülhem bir adam. Yani Allah-u Teala'nın kalbine rahmetler akıttığı bir adam. Ama o noktada zaafa düştü. Ağladı, sızladı. Çekti kılıcını, Muhammed öldü diyeni vururum dedi. Niye? Sevgisi patladı o anda yani.
Evet.
Sevgisi ayarını kaçırdı. Tansiyonu yükseldi.
Evet.
Bizim deyimlerimizde tansiyonu yükseldi. Şekeri yükseldi. Yani şimdi şekeri yükselenler böyle şimdi yapıyorlar.
Şöyle bir şey not düşeyim hocam. Yani bizim bu sohbetimizi dinleyenler, şimdi sahabe-i kiramı konuşuyoruz. Yani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostlarını konuşuyoruz. Yani mesela bir kısım insan belki de tansiyonu yükseldi vesaire gibi şeyden, ya bunlar acaba sahabeye bir şey mi söylüyorlar falan gibi şeyler anlamasınlar değil mi?
Anlayan
hocam?
Helallik istesin bizden.
Anlayan helallik istesin. Yani biz yani ne Hazreti Ömer'in diyelim ki, ne Hazreti Ebu Bekir'in ya da bir başka ashabın böyle bir şeyini irdelemiyoruz. Ama bir kendimize bir şey almaya çalışıyoruz oradan.
Ama onların insan olduğunu unutmadan.
İnsan olduğunu, evet. Onlar da insan olarak yaşadılar ki. Yani asıl bizim için de o önemli. Yani biz de melek değiliz değil mi hocam? Yani onlara bakıp bir şey olmaya çalışıyoruz.
Ama Allah Azze ve Celle Ebu Bekir ile Ömer arasında bir fark getirmiş radıyallahu anhuma. Birine anında 10 saniye içinde yapması gerekeni ilham etmiş Allah.
Evet.
Öbürü de delirecek gibi olmuş, peygamberim öldü benim, evet, diye. İkisi de hoş bir noktadan bakıyor ama.
Belki biz de yani önümüzde Resulullah Efendimiz gibi, yani o gün ne olurduk değil mi öyle bir şeyle karşılaşsak?
Hocam çok uzağa gitmeye gerek yok. Hilafeti kaldırdık. Evet. Gerek yok, hilafeti dendiği gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamına göz dikilmişti değil mi?
Evet.
O zaman da Ebu Bekir durumunda ulemalar vardı. Kimi ipe gitti İskilip Latif gibi, evet, kimi de koltuklara gitti.
Evet.
Yani bu kıyamete kadar böyle. Büyüklük zamanı o zaman belli oldu.
Evet.
İskilipli büyüdü mesela o gün.
Evet.
Taviz vermedi, yalakalık yapmadı, etmeyin eylemeyin demedi. Deseydi ipte olmazdı, bizim de yüreğimizde olmazdı.
Evet.
Yani Allah rahmet eylesin. Burada Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zamanları ve mekanları aşan birinci büyüklüğü bu. O kriz anında kimliğini ortaya çıkardı Ebu Bekir. Kriz anında. Bu ümmet kıyamete kadar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu büyüklüğünü yad etmeye mecburdur ve mahkumdur. İki açıdan. Birincisi işte hilafet olayında olduğu gibi. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına, dinine, şeriatına saldırı anında ne yapılacağının örneği Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Bu ümmetin diri bir örneğidir o. Hiçbir zaman bu İslamiyet yeryüzünde din olarak kaldığı sürece Ebu Bekir'in kadri kıymeti düşmeyecek. Allah ondan razı olsun.
Allah
düşmez.
Allah.
Niye düşemez? Çünkü İsa aleyhisselamın havarileri İsa aleyhisselamdan sonra tıkandı kaldılar. Kenarlara çekildiler.
Evet.
Ne yapacaklarını şaşırdılar. Sonraki asırlarda Roma'dan kaçmak için mağaralara sığındılar. Ebu Bekir radıyallahu anh meydana çıktı. Birinci çıkışı bu cenaze şoku Ebu Bekir'i zayıflatmadı. Tam aksine gitti, bu ümmete baş seçelim dedi.
Bir de şöyle bilinir hocam. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, yani daha sakin tabiatlı değil mi? Daha sanki içine kapanık vesaire gibi bir insan olarak bilinir.
Billahi yalan hocam. Yalan. Peygamberinin önünde o denenden de daha masum.
Evet.
Efendimizin önünde yok öyle bir
yok,
şey. Mum.
Yok.
Mum evet. Gibi erimiş. Ama iş şeriatı olunca karşısında kafirlerden bir grup görünce, mesela irtidattaki sözleri şimdi ya. İkinci büyük adamlığı olarak onu konuşacağız.
Evet.
Yani Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın huzurunda öyle eriyor.
Evet.
Dayanmıyor yüreği. Peygamberinin önünde aleyhissalatü vesselam paspas olmuş. O öyle, yoksa mesele ciddileşince Ebu Bekir Ömer'den daha sert.
Evet.
Mesela bu sahnede Ömer'den daha sert çıktı. Mesela mürtetlerle savaş konusunda Ömer'den sert olduğu ortaya çıktı.
Ya, ne kadar
bu ne meydan okuyuştur. Evet. Medine'de bir kişi kurtlarla baş başa kalmaya razıyım diyor.
Evet.
Bu hocam bu. Ebu Bekir radıyallahu anh yanlış. O bilgi yanlış hocam. Ya da yerinde konuşulmayan bir şey.
Evet, evet.
Mesela rikkat örneği veriliyor. Ömer radıyallahu anh şey miydi? Ezip geçen bir adam mıydı? O rikkat Ömer'de de vardı. Çocuklara, çocukların üzülmesine karşı vali azleden adam hocam yani. Dolayısıyla mesela şöyle, bunu isterseniz bir dipnot gibi ilave edelim. Şimdi Ömer radıyallahu anh mesela adil, adaletin simgesi. Ebu Bekir zalim mi?
Haşa, evet.
Ali radıyallahu anh cesur. Osman korkak mı sanki?
Evet.
Birinin meziyeti bir puan öne çıkmış ama hepsinde o meziyet var.
Evet.
Yani hepsi o meziyetlerin sahibi. Rabbim murad etmiş. Birini sivritmiş bir konuda.
Bir konuda.
Bir konuda Allah'ın arslanı denmiş.
Evet.
Ali için mesela radıyallahu
anh.
Denmiş ama Ömer'in yaptıklarına bakınca Ali'den fazlasını yapmış Ömer.
Evet.
Bu 12 sene Osman radıyallahu anh 12 sene İslam'ı Azerbaycan'ın ötesini Özbekistan'a taşımış.
Evet.
Yani korkak bir adamın yapacağı işler mi bunlar? Bu sebeple ashab-ı kiramı konuşurken yani ifade edilen şeyler insan olduklarını unutmadan ve birindeki meziyetin öbüründe kör olduğunu söylemeden konuşmak lazım.
Evet.
Ama Allah-u Teala bir noktada sivriltmiş onu. Evet. Elma çok tatlı, armut da tatlı ama elmanın ekşimsi tadı bir fark veriyor ona gibi. Evet. Yani hepsinde aynı meyvenin tatları var Allah'ın izniyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dedik ki kendisiyle Rabbi arasında kalan, kıyamet günü bizim de tatlı tatlı inşallah cennette seyredeceğimiz özellikleri var. Bir de bu ümmetin kıyamete kadar minnettar kalması gereken, vefa duyması gereken, vefalıya vefa. O da Peygamber aleyhisselama vefalıya vefa göstermesi gereken meziyetleri var. Birincisi, en kritik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat anıydı. O sahneyi 124 bin peygamber geldi değil mi hocam?
Evet.
O sahneyi hiçbir peygamberin ümmeti Ebu Bekir gibi başarıyla kapatamadı. Radıyallahu anh.
O en kritiği de biraz açalım hocam istersen. Yani en kritik diyoruz. Hakikaten belki bugünden baktığımızda ya nedir orada kritik olan? Yani hakikaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Yani İslam'ın hakikaten orada bir kafa karışıklığının olması mesela, normal, beklenir ama işte orada
o karışık, ama bir dakika, 23 yıl onunla beraber olan Ebu Bekirler emsalleri var.
Evet.
23 gün önce Müslüman olanlar var.
Evet.
2 gün önce Müslüman olanlar var.
Evet.
Bir sürü
ne geçer kafalardan zihinsel, değil mi?
Zihinsel sorunuyla gelip Müslüman olanlar
var.
Psikolojik sorunları olanlar var.
Münafıklar denen bir yapı var.
Dışarıdan bir baskı var.
Evet.
İlk tepki ne mesela? Muhammed Allah'ın adamı olsaydı ölmezdi.
Evet.
23 yıl onun yanında kalanlar bunu söylemediler. Kim söyledi? Yemen'den bir hafta önce gelmiş. Henüz eğitim süreci bitmemiş. Kemalattan bir basamak bile kat etmemiş.
Ya.
Allah onu sahabilik gibi muazzam bir şerefin basamağına oturtmuş. Oradan defolup gitmiş. İrtidat etmiş mesela.
Evet.
Dolayısıyla bir peygamberin ölümü, herhangi bir peygamberin ölümü, onunla yıllarca beraber kalmışların ortasında olsa bu sorunlar çıkmaz.
Evet.
Ama kaç sene durursa dursun bir peygamber, neticede dün iman edeni var. Evvelki gün iman. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela 120 bin diyoruz değil mi veda hutbesinde?
Evet.
Bunun 20 bini o veda hutbesinden önce iman etmişti belki. 25 bin değildir o rakam.
Evet.
Yani o son 1,5 Mekke'nin fethinden sonra ne kadar zaman geçti? En fazla 2 sene. 100
bu
bin
iki sene içinde
Kur'an-ı Kerim'den efvaca diyor
değil
ya
mi? Grup, fevç, grup, fevç, grup grup o, gelen
o grup grup son 1,5 senenin ürünü.
Evet.
Dolayısıyla o 1,5 senede müthiş gazvelerin yani Medine dışındaki günlerin günleri ve daha da acısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son 3 ayı hastalıklı günleri yani öyle veya böyle kendi bedensel sıkıntıları olduğu günler Efendimizin.
Evet.
Rabbine kavuşmaya hazırlandığı günler. Dolayısıyla mesela hicretin 6. ve 7. senesindeki eğitimi Efendimizin, o gün yanında olanları eğitmesiyle 9. 10. senesi aynı değil.
Evet.
Kadro büyüdü. Şehir dışına açıldı. Mesela nasıl yapılıyordu? Bir hafta Medine'de bir grup tutuluyordu. Sen git şimdi filan şehre, orada temsilcilik yap.
Öğret yani, oradaki.
Öğret diyordu. Onlar sonra 1000 kişi geri geliyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün gelip diyelim bugünkü ifadeleri elini öpüp duasını alıp gidiyorlardı.
Evet.
Hani bugün de benzer şey oluyor ya inşallah. Evet. Bizimki manen ona bizimki evet. benzemiş olur. Onların
i̇nşallah.
Gibi,
evet.
Elini öpüp duasını alıp gidiyorlardı.
Evet.
Talimat veriyordu onlara Efendimiz. Sonra onlardan 1000 kişi filan cihat için hazırlansın gelsin deniyordu. Ordu kuruluyordu.
Evet.
Misal yani bütün bu evet, ayrıntılarla. Evet. Şimdi bunların hepsi incelendiğinde bir peygamberin özellikle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı böyle yetişmiş eğitimli kaliteli bir neslin üzerine olmadı. Karma mozaik bir toplum var ortada.
Evet, evet.
Evet hepsi imanla şereflenmiş muhteşem güneşin altındalar ama 23 yıldır o güneşin altında duranlar var. 23 saattir duranlar var. Evet. 23 gündür duranlar var. Sorun zaten o kıymet bilmeyecek kadar cahil kalmış ya da yeni katılmışlar üzerinde oldu.
Evet.
Yemen'den gelmiş. Necran'dan 100 kişi gelmiş. Bunlar sorun çıkardılar. Mesela köklü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında köklü eğitim görmüş. O nurdan yoğun bir şekilde istifade etmiş olanlar da bir sorun çıkmadı zaten. Allah onlardan razı olsun. Bunlardan işte 120 bin kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o veda hutbesini dinleyip 120 bin kişi sağlam kaldı diye kabul ediyoruz. Şimdi burada bu sahneyi önceki peygamberler başta Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam olmak üzere hatta Davut aleyhisselam vefat edip Süleyman aleyhisselam onun yerine geldiğinde peygamber olarak Süleyman aleyhisselam vefat ettiğinde Yahudiler 1001 parçaya bölündüler.
Evet.
Yani gerçi Süleyman aleyhisselamın Davut aleyhisselamın sağlığında da Yahudiler rahat durmadılar ama her halükarda bir peygamberin ölümünü hocam en basit böyle çocuksu bir benzetmeyle diyelim. Yoksa haşa bir kıyamete kadar benzetilecek bir şey değil. Bir babanın ölümünden sonraki bir aileyi düşünelim.
Bazen şey oluyor hocam mesela bir hareketin lideri hani onun bir karizması oluyor. O devreden çıktığında da hakikaten o hareketin toparlanıp toparlanamaması gibi bir problem gündeme geliyor.
La teşbih ve la temsil. Fatih'ten sonra Osmanlı'yı düşünelim hocam.
Gibi yani.
Yani Fatih'ten sonra İstanbul'u fethetmiş ve orada bir devlet kurmuş bir Osmanlı'nın Fatih'ten sonraki yaşantısı Fatih dönemiyle kıyaslanabilecek bir yaşantı mı?
Evet.
Bir yani basit bir lider
evet,
kaldı
evet.
ki burada bir itikat var. Ve de çok daha önemlisi hocam cahiliye ile bir asırlık bir mesafe de yok ortada.
Ya.
Cahiliyenin yani. Hükümran oluşundan 20 çeyrek sene geçmiş.
Çeyrek sene geçmemiş.
Çeyrek asır 20, geçmemiş yani.
23 sene evet.
Çeyrek asır bile değil.
Evet.
Cahiliyenin hükümran olduğu yani şirkini, zulmünü hükümran ettiği dönem canlı daha.
Ya onun için hocam zaten irtidat diye bir hadiseden.
İkinci nokta oraya
evet,
geleceğiz.
Evet,
yani
evet.
Üçüncü nokta olarak oraya geleceğiz. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın büyük adam. Zamanın üstünde bir adam ve bu zamanın da adamı diye onu övmemizin nedeni o günkü kritik sahneyi anında keşfetti.
Evet.
Yani bir kalp krizi vakası var orada. O kalp krizi anında oturup aa ne oldu bu adama beraberdik filan deme yerine suni solunum deyim
evet,
yerindeyse
evet.
yaptı. Kriz geçti.
Evet.
Burada yalnız ikinci defa bir şey yapalım. Bunlar hep Allah'ın planıyla oldu. Ama Allah Musa Aleyhisselam'ı bir Ebu Bekir takdir buyurmadı.
Evet.
Bunu
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i takdir buyurdu. Biz zaten kainatta Rabbimizin muradının tecellilerini görüyoruz. Ebu Cehil'i de o yaratmıştı.
Evet.
Ebu Cehil'i de Efendimizin karşısına çıkaran oydu. Ona zulmeden, Efendimiz Aleyhisselam'a zulmeden Ebu Leheb'i de yaratan Allah, planlayan Allah. Ama biz zahirdeki dış yüzeysel görüntüleri okuyabiliyoruz.
Nasıl? Bir de seçtiğimiz yer orada. Değil mi? Yani bizim, biz seçiyoruz. Biz yani Rabbimizin tecellisine biz hani imkan ne bileyim biz mazhar oluyoruz. Yani.
Oluyoruz.
Evet. Burada tercihlerimizle de hesaba çekiliyoruz.
Önceki peygamberlere nasip olmadı bu. Bir, siyasi adamların, ümmeti idare eden adamların, lider olan adamların yanlarındaki danışmanları, yardımcıları, o lidere kader vaki olduğunda, yani öldüklerinde, Fatih mesela Gebze'de zehirlendi, öldürüldü, yanındakilerin kararları, mesela Kanuni'nin gurbetteyken ölümü, çok kaliteli bir planlamaydı mesela. O gün, o planlama Fatih'te o kadar başarılı olmadı mesela.
Doğru.
Mesela gizlendi.
Yani atın üstüne cansız bedeni konuyor hocam. Yani
bu kanun, bu başarı bu, ama.
Evet doğru.
Mesela doğru. La teşbih ve la temsil. Yani Kanuni ile kimse onu kıyasladığımız manasına değil. Allah muhafaza buyursun. Öyle bir şey değil ama o sahne çok başarılı hocam.
Evet.
Ciğerlerini, iç organlarını oraya gömüyorsun.
Evet.
Orada bir türbe veya bir şey yapıyorsun. Cesedi İstanbul'a getiriyorsun. Gittiği gibi parçalanmamış bir orduyla geri geliyorsun evet. Hocam. Bu büyük bir başarı.
Tabii, tabii.
Yani bu olmasa belki Osmanlı Polonya'da bitmişti.
Ya da
evet. Bulgaristanlarda biterdi Osmanlı.
Doğru.
Çünkü Kanuni çok da böyle.
Liderin yanındaki insanın rolü.
Ya o, evet. O rol çok önemli. Evet. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh bütün zamanlarda bu rolü oynadı hocam.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm sahnesini 3-4 saat içinde gizledi. 3-4 saat sürdü o şok.
Evet.
Sonra lideri olan, planları devam eden büyük bir ümmet görüntüsüyle devam edince iblis şöyle bir derin nefes almaya vakit bulamadı. Oh be kurtulduk diyemedi iblis.
Evet.
Diyemedi. Bu dolayısıyla kıyamete kadar
İblis'i alan bırakmadı.
Yani bir saat, iki saat diyelim bu sahne sürdü. Ebu Bekir radıyallahu anh evinden oraya gelinceye kadar sürdü.
Kafaları karıştırabilirdi iblis. Ona fırsat bulamadı, evet.
Hiç bulamadı.
Evet.
Eğer bir hafta sürseydi bu olay mesela, cenazeyi gömelim de, cenazeyi kılalım da, sonra filan.
Tartışalım da,
yani
şuyda buyda.
Yüksek kurul, istişare kurulu filan toplanacak olsaydı eğer, kesinlikle biz bugün bu güzel İslam elimizde olmazdı hocam. Evet. İsa Aleyhisselam'ın bıraktığı Hristiyanlık gibi parçalanmış bir din olurdu elimizde. Ama kayıt koyuyorum, Allah'ın muradı zaten buydu.
Evet.
Bize tecelli ettirdiği sahnelerin önüne Ebu Bekir'i koyduğu için biz Ebu Bekir konuşuyoruz.
Evet.
Demek ki Rabbimiz dininize böyle sahip çıkın. Anında devreye giren bir sisteminiz olsun.
Evet.
Yani bir yangın ikaz sistemi kuruyorum ben, bina yandıktan sonra çalıyor.
Evet.
Yani onun
ne anlamı var?
Ne anlamı? En küçük bir gaz kokusu veya işte en küçük bir duman hissettiğinde alarm verecek.
Evet.
Yangın olmadan ben de söndüreceğim yangınımı.
Hazreti Ebu Bekir'in kalbi böyle bir...
Böyle bir kalpti.
Evet.
Yani onu,
hassas.
Bu sebeple işte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu dev, büyük, muazzam kişiliğine itirazı olanlara rafizi deniyor.
Evet.
Reddeden deniyor. Ümmetin bu temiz kısmı da onu reddediyor bu sefer.
Evet.
Rafizi siliyor. Çünkü Ebu Bekir'i silen ümmetimi silmiştir düşünülüyor.
Evet,
ne kadar güzel. Niyeti ne olursa olsun onu. Hangi amaçla olursa olsun Ebu Bekir'in yerine dokunamazsın sen.
Evet.
Dokunduğun zaman ümmet seni yok kabul eder. Ve bundan da haz duyarız Allah'ın
evet,
izniyle. Ebu Bekir'imize Allah ondan razı olsun. Dokunana bizimle değil deriz.
Evet.
Düşmanım değilse de benden değil hele yani. Nereden
çok
olursa
güzel,
olsun deriz yani. Kim olursa olsun. İster bu bir oryantalist olsun, ister içimizdeki bir cahil olsun, kimliği önemli değil
evet,
artık diye düşünürüz. Bir, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ikinci sahnesi, Ömer radıyallahu anh geliyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim henüz ortada yok. Kur'an-ı Kerim 10 yaprak orada, bir kiremit parçası burada, böyle bir oda dolusundan daha fazla malzemede, kitap şeklinde değil Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Diyor ki bu ümmetin büyük hafızları ölmeden Kur'an-ı Kerim'i kitap yapalım diyor.
Hafızlar var ama.
Var yani ama
yazılı,
gidiyor.
Yazılı var.
Beyinler var, kağıt ama yok.
Kağıt yok. Evet.
Beyin var.
Kağıtlarda da var ama.
Kağıtlarda da var şey ama. Değil. Bakara suresi en
değerlenmiş değil.
Bir,
evet.
İttifak ettiklerinde, icma ettiklerinde, böyledir dediklerinde söz sahibi olanlar azalmaya başlıyor.
Evet.
Yani o ilk 23 yıllık kadro gidiyor.
Evet.
Nerede gidiyor?
Yaşlanıyor. Savaşlar var, yaşlanıyor.
Sadece savaş değil, yaşlanıyor, ölüyor.
Yaşlanıyor, yani evet.
Yaşlı sahabiler ölüyor tek tek. O ilk sahneleri bilenler.
Bir yani bilgimiz var mı hocam? Yani kaç hafız var mesela o Resulullah Efendimizin irtihali sırasında?
Mükemmel birden sona kadar okuyan yüzlerce hafız yok hocam.
Evet.
Yüzlerce hafız yok.
Evet.
Genç nesilde var.
Evet.
Sonraki bilhassa tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken doğup 1-2 yaşında olan çocuklar sonra onları babaları yetiştiriyor. Yani 200 rakamını doldurmak çok zor.
Evet.
Ama
200 de az bir rakam değil tabi yani.
200 de değil de bir tanesi de yeterli denecek kaliteli bunlar ama.
Evet.
Yani
güzel.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekasına, ezberine güvendiği Übey İbni Kâb var.
Evet.
Bizden milyar eder.
Evet.
1 milyar 700 milyon ediyor şu anda hocam ya, Übey İbni Kâb.
Evet.
Ebu Musa var.
Evet.
Mühür adamlar bunlar.
Evet.
Bunlar mühür adamlar. Yani marka olmuş hafızlık.
Hafızlıkları
marka.
Marka, evet.
Efendimiz güzel. Sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazda bir şaşırma geçiriyor Zamm-ı Sure'de.
Evet.
Efendimizin de başına gelmiş. Zamm-ı Sure'de şaşırıyor. Namazdan sonra Übey sen burada değil miydin diyor. Buradaydım diyor. Niye düzeltmedin diyor.
Evet.
Bilmiyordum ki ya Resulallah düzelteceğimi. Evet. Görev olduğunu bilmiyordum.
Düzeltilebileceğim.
Tabii hafızın arkasından demek ki aradığı isim Übey.
Evet.
Übey'i arıyor.
Bir de belki bunu da sünnet yapılmış değil mi? Yani böyle imam yanılırsa
üzerlerinden bize gösteriyor,
gösteriyor
Allah. Üzerlerinden bize söylüyor. Evet. Yani yoksa
bunlar olur.
Hiç unutmuyorum hocam, bir latife olsun. Bir genç hafızlık yapıyordu bende. Bu konuyu da konuşmuştuk zamanında. Bir yerde tıkandım. Hürrimet aleyküm ümmahatüküm diye bir
evet.
ayet var. Evlenilmesi haram olanlar. Büyük yarım sayfadan uzun bir
evet.
ayet. Hafızlar için kritiktir ezberlerken. Sonra okur. Bir türlü okuyamıyor. Ya sana yakışmıyor Muhammed dedim ya. Şaşırmamalıydın burada dedim. Hocam 12 yaşında çocuk bir diklendi. Ne var ki dedi. Peygamber Efendimiz de şaşırmıştı yani dedi. Bir defa da biz şaşıralım dedi.
Evet.
Bazı evet. çocuklar güzel sözler evet. konuşuyorlar. Gerçi ben babama hiç böyle konuşamadım da. Şimdi geliyor Ömerler, diyorlar ki Allah hepsinden razı olsun, bu Kur'an'ı bir araya toplayalım diyorlar. Önce bir dikleniyor. Resulullah'ın yapmadığı işi nasıl yaparsınız siz diyor.
Hmm.
Sonra diyorlar ki bak hafızlar gider, bunu toplayamayız diyorlar. Ertesi gün gidiyor Üsame'yi buluyor. Üsame bin Zeyd diyor ki bunu ezberleyecek. Bu Kur'an-ı Kerim'i bir araya toplayacaksınız diyor. Üsame radıyallahu anh da tamam diyor. Bu görevi alıyor. Ebu Bekir bir kere daha büyük bir adam oluyor. Nasıl? Aklında olmayan bir şeyi öbür mümin kardeşi ona hatırlatıyor. Proje bana ait değil diye filan bir derdi yok. Kur'an onun için önemli. İstişareyi sahipleniyor. Tamam diyor. Bunu Ömer dedi bana, Ahmet dedi, Mehmet dedi yok. Çağırıyor Üsame'yi, bu görevi veriyor.
Evet.
Bir kere daha bakıyoruz ki Ebu Bekir'in radıyallahu anh derdi kendisinin projeleri değil. Ümmeti, Kur'an'ı, peygamberi, şeriatı ne gerektiriyorsa onu yapıyor. Üçüncü defa radıyallahu anh'ın öne çıktığı yani büyüklük zamanına ait.
Evet.
Onu kıyamete kadar büyük yapan meziyetlerinden biri de karşısına deyim yerindeyse bütün dünyayı bulduğu bir sahne geliyor. Dışarıdan düşmanlar diş biliyor.
Evet.
İçeriden münafıklar hareketlenmişler. Zayıf imanla iman etmişler, çekip gitmişler. Evet, 120 bin kişi varsın ama diş bileyen 1 milyon kişi mesela. Matematiksel olarak ayakta durulacak gibi değil.
Evet.
O gün Ebu Bekir radıyallahu anh farklı bir iş yapıyor. Halid bin Velid'i çağırıyor. Halid bin Velid 2,5 yıllık Müslüman o zaman. Evet. Eski bir Müslüman değil. Evet. 2,5 yıl önce Müslüman olmuş. Efendimiz vefat ettiğinde 2,5 senelik Müslümandı. Diyor ki Halid, seni, biz Halid diyoruz ama onun ağzından çıktığı için. Yok, evet. O ona Halid diyor.
Evet,
bunlar
evet.
Birbirine radıyallahu anke demiyorlar.
Demiyor.
Yani biz edebimiz gereği bunu söylüyoruz. Evet. O ona öyle hitap ediyor. Halid diyor.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana verdiği görevi hatırlıyor musun? Diyor. Sana ne demişti? Sen Allah'ın kılıcısın demişti.
Seyfullah.
Vefat ederken Efendimiz bu görevi geri almadı diyor.
Allah Allah.
Sana yani kılıçtın sen, otur emekli ettik seni demedi.
Evet.
Bana göre sen, ben derliyorum topluyorum yani konuşmalar uzun.
Yani.
Ben seni hala Allah'ın kılıcı görüyorum diyor.
Evet.
Şimdi bütün dünya karşımıza dikildi.
Evet.
Bana göre Allah'ın onlara cevap verecek adamı sensin diyor.
Allah Allah.
Buradan başla Medine'den temizlenmiş bir İslam coğrafyası olarak geri dön diyor.
Evet.
Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu görevi vermesinden sonra Ebu Bekir tam 2 sene yaşıyor hocam.
Evet.
2 senede Halid bin Velid 14 savaşa giriyor.
Allah.
Biri Yemen'de, biri Yermük'te, arasında 4000 kilometre mesafe var. Veya 3000 küsur bin kilometre. Ve at üstünde bunlar hep.
Evet.
Ve orduyla. Bir insan hocam seyahat yapacak olsa bu Halid bin Velid'in.
2 seneye sığmaz.
Yani seyahat yapsa.
Ve o günkü şartlarla.
Ve o günkü deveyle.
Evet.
Sen ata binmişsin ama arkandakiler deveyle geliyor.
Evet.
5-6 bin kişi var arkanda. Bu 5-6 bin kişinin abdest molası 5 saat sürüyor bir defa. Evet, yani abdest evet. molası verecek olsalar.
Namaz kılıyorlar. Ya sefer.
Hocam ne demek? Yani sadece şu bölgede bir ticari seyahat yapsak. Marketlere evet. uğrayacak olsak. Şimdiki arabayla 2 senede zor bitiririz.
Evet. Bunu.
14 savaş bitiriyor. Geri mağlubiyetle gelmiyor. Hiçbirinde. Mesela Müseylemetül Kezzab denen adam o dönemde bitiriliyor. Daha sonra başka bölgelerde çok büyük savaşlara giriliyor. Filistin'in fethi hazırlanıyor. Filistin'e kapılar açılıyor. Yani Mescid-i Aksa'ya kapılar açılıyor. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde tam fethediliyor. Bu muhteşem başarı, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın başarısı 2 noktaya dayanıyor. 1. Ruh olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvendiği bir adama güveniyor.
Evet.
Üsame bin Zeyd'e de güvenmişti. 17 yaşında çocuğu gönderme demişlerdi. Resulullah'ın verdiği görevi geri almam demişti aleyhissalatü vesselam.
O da müthiş bir şey hocam ya.
Üsame bin Harise'ye Kur'an'ı teslim etti. O da evet. bir 21 yaşında çocuk hocam. 21 yaşında ben çocuğum, benden büyükler var burada diye cevap verince, bu ümmetin içinde senden iyi hafız olmadığını gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen tercümanlık yaptın, 15 günde dil öğrendin diyor.
Ya, dili öğrenmeye göndermiş değil mi onu Resulullah Efendimiz?
Yani 3 haftada dil öğrendi.
Rumca.
Söyleniyor. Yok, İbranice.
İbranice.
Yahudilerin evet. dilini öğreniyor.
Evet.
İbranice öğreniyor. Yani şimdi birileri bana diyor ki İngiltere'de 3 ayda dili öğreniliyor. Ne meziyet bu ya, sen 3 ayda, adam 3 haftada halletmiş bu
ya,
işi.
Evet.
Ve geliyor bana tercümanlık görevi verebilirsin ya Resulallah diyor.
Allah'ım.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Orada adamına güveniyor. Adam seçiyor, Halid'i seçiyor. Ve Ömer'in şiddetli.
Resulullah'ın seçtiğini seçiyor.
Seçiyor. Şiddetli itirazları var Ömer'in. Halid'i büyütme bu kadar diyor.
Evet.
Halid'i büyütme diyor. Ara yerlerde baskı yapıyor. Geri al bunu diyor. Çünkü Ömer onun birinci adamı, veziri diyelim.
Evet.
Geri al diyor Halid'i diyor. Halid büyüyor diyor. Yani Ömer'in derdi bir adam büyüyor. Hmm. Ümmetimizin içinde sorun olur bu büyüyen adam. Hmm. Bunu geri al diyor.
Evet.
Allah o kılıcı ona verdi. Ben onu geri almam diyor. Bu meşhur bir siyaset hocam.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sen Allah'ın kılıcısın dediği bir adama ben bir daha başka bir şey diyemem diyor. Ve o seçim esnasında mesela çok gelip konuşuyorlar. Bu çok şiddetli. Bir de İslam'ın rükünlerine itirazlar var. Mesela zekata itiraz başlıyor.
Evet.
Zekat olmasın diyorlar.
Evet.
Onlara da savaş ilan ediyor.
Evet.
Onları da kafir statüsüne koyuyor. Cepheyi büyütüyor.
Evet.
Yani bir mürtetler var, dinden çıkmak isteyenler. Bir de dinin içinde kalıyor ama şart getiriyor dine. Zekat olmasın.
Şunlar diye. Olmasın diye. Evet.
Şimdiki kadın hakları meselesi gibi mesela. Şimdi evet. De ne deniyor? Kadın hakları olmasın diyor.
Orada meşhur bir söz var değil mi hocam? Hazreti
ne buyuruyor hocam? Onu da siz söyleyin, sevabı da beraber olsun. Buyurun hocam.
Yani Resulullah'a verdikleri bir ipi bile diyor değil mi?
Bir ip, yani keçinin bağlandığı bir ipi bile
vermezlerse.
Vermezlerse bu savaş konusu.
Savaş konusu.
Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı dini geri bırakmış olurum ben. Diyor.
Yani o çözülme iple başlıyor belki ip. De. Yani bir ip de.
Beş para etmez bir iple başlıyor.
Evet.
Burada sonra meşhur bir sözü daha var hocam. Ya çok ordu çıkardın diyorlar. Medine'yi koruyacak adam bırakmadın diyorlar. Başkent.
Evet.
Ne cevap veriyor? Medine'de kurtlar beni parçalasa da yalnızlıktan bu iş böyle olacak diyor.
Evet.
Bu teslimiyet hocam. Bugün lazım. Beni bazı hoca efendiler arıyorlar. Yani Allah razı olsun. Kimi evladı yerine koyuyor.
Evet.
Kimi kardeş yerine koyuyor. Ya, çok güzel şeyler söylüyorsun ama zamanı değil bu sözlerin diyor. Peki ne zaman zamanı diyorum? Telefon kapanıyor hocam. Zamanı ne zamanın cevabı yok. Her zaman Rabbimizin kulluğuyla imtihan halinde. Şimdi kadın konusunu konuşma. Köle konusu İslam'da yok canım filan de. Yok şu konusu yok de, bu konusu yok de, o zayıf hadis, bu normal hadis, bu şişman hadis, onu kaldır. Ya Nasrettin Hoca'nın bir kuşa benzetme hikayesi var ya, şimdi kuşa benzedin demiş. Hristiyanların yaptığı gibi bir
dini
kuşa
azalta
benzedin.
Azalta.
Yani bize göre bu asırda çirkin görünüyor, kaba görünüyor. Bir dahaki asırda namaz da kaba görünecek.
Evet.
Öbür asırda başka bir şeyi İslam'ın kaba görünecek. Yani bugüne kadar bize getirdiler bunu bin bir çileyle de bu rahatlık içerisinde mi biz yok sayacağız bunu? Ben de dedim ki ya Çinliler, Japonlar yılan yiyorlar da bunu bütün dünyaya da kamerayla ispat ediyor. Ondan arlanmıyorlar, atalarımız yiyordu biz de yiyorduk diyorlar. Ya bırakın kardeşim ya, bu dinimiz böyle bizim.
Bir de şu var herhalde hocam, yani zamanı ne zaman dediniz ya, mesela ona kafa yormuyoruz. Genelde ya bugün zamanı değil. Dolayısıyla bir hani düşünceyi ifade etmekten, amelden kesiliyoruz. Halbuki bir de şu olsa mesela zamanı bunun şu gün diye bir hani bir zamanlama dediğimiz hadiseye kafa yorsak mesela o yani, değil mi yani?
Sadece atıp kurtulma. Ha,
atıp kurtulma.
Yük atıp
evet,
yük
evet.
Atıp kurtulma yani. Uçağımız düşmesin, bavulları ya
bugün
atalım.
Bugün değil de yarın, ne bileyim 15 gün sonra, 1 ay sonra, 1 yıl sonra.
Şöylesine
şunlar
lazım.
Hazırlandığında.
Şu süreçten geçiyoruz. Şu evet. Sürece geleceğiz. Böyle bir planlamaya razı.
Planlama,
fiili
evet.
Planlamaya evet, mı? Evet. Hayali planlamaya
tabii,
değil.
Tabii.
Hayali planlamaya değil. Mesela Seyit Kutup hep konuşulur. Yoldaki İşaretler kitabında çok tehdit etti.
Evet.
Ya bu tehdit etti. Müslüman toplum böyle olmaz dedi. Elhak Yusuf Karadavi Hoca rahmetullahi aleyh, hem ona hem Seyyid Kutub'a, yaşıyorsa da ölüyorsa da hep rahmete muhtaçız. Yani Seyyid Kutub'la ilgili diyor ki özet olarak söylüyorum. Yani evet aşırı sözleri var ama bunlar hainlikten, başkaları adına konuşmaktan kaynaklanmıyor. Adamcağız gördüğü o berbatlıklara karşı fikir üretmiş. Ürettiği fikir bu. Bunun aslı böyledir. Böyle olmalıdır deriz. Onu olduğu yerde bırakarız. Niyetiyle Allah'tan kazanır veya kazanamaz. Onu Allah bilir.
Tabii.
Ama şimdi biz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın karşılaştığı sahneyle karşılaştık aslında hocam. Zekat ağırdır deniyordu ona. Kendileri de köle kullandığı için İslam'da kölelik olmasın diye bir itiraz olmadı Ebu Bekir'e.
Evet.
Ama şimdi Birleştirilmiş Milletler diyorum ben. Köleliği kaldırdım dedi.
Evet.
Çünkü bütün insanlık kapitalizmin kölesi zaten. Fiili köleliğe gerek kalmadı dedi. Şimdi kölelikle ilgili ayetleri Kur'an'dan silmemiz mi gerekiyor bizim? Evet, biz dünya standartlarında zaten köleliğin olmasını teşvik etmiyor. Dinimiz böyle bir teşviki yoktur. Biz de memnun olduk. İyi ki kalktı elhamdülillah dedik. Rahat ettik ama Kur'an'ımızdan bunu silmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarından silmek yersiz bir şey.
Tabii.
Ya bu bizim ayıplanacak bir hayatımız değil. İnsanoğlu 2000 sene önce abdest almayı bilmiyordu, tuvalete gitmeyi bilmiyordu, kapısının önünde ihtiyacını görüyordu. Şimdi modern tuvalet yapısı var. O gününden insanlık, tövbe biz o zaman yaşamadı atalarımız diye bir itiraz ediyorlar mı? O gün hayat öyleydi, bugün hayat böyle ama bu tarihe böyle geçmeli. orijinaline dokunmamalıyız.
Tabii.
Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'la bizim bize ders olarak bu zamana kalacak olan en önemli noktası, Ebu Bekir radıyallahu anh karşılaştı, pes etmedi.
Evet.
Biz karşılaştık, pes edersek Ebu Bekir'e muhtaç olduğumuz ortaya çıkar. Allah ondan razı olsun. Bu sıkıntıyı yaşayanlar olarak, bu çağın adamları olarak, tıpkı Ebu Hasan el-Nedvi gibi rahmetullahi aleyh, Ebu Bekir'i olmayan irtidadın olduğu zamanda yaşıyor. Bir de Ebu Bekir olsa bunun karşısında, bu irtidat bizi yıpratmayacak demek ki.
Evet.
Allah ondan razı olsun. Burada hocam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın...
4-5 dakikamız kaldı. Bir yani Hazreti Ebu Bekir üzerine çok konuşulabilir. Bunu da devam edebiliriz bir başka programda. Ama şöyle bir değerli toplu şey yapalım inşallah.
Şimdi bu sayıda, hani dergiyi biz 500 karaktere sığdırıyoruz diye uzatmadım konuyu ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bütün zamanların adamı. Bütün evet. zamanların adamı ve bugün ibret, bugün önder, gerçekten hala bir numara yapan şeylerden biri hocam. Döneminde bir savaş ağırlığı var. Yani Medine'de erkek yok neredeyse, herkes cihatta.
Evet.
Bir o bekliyor. Sadece kargo, kuryeler geliyor, mektup getiriyorlar komutanlardan, sürekli komutanlardan mektup geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu bölümünü okuduğumuzda süper bir savaş adamı olduğunu görüyoruz.
Evet.
2 yıl, 24 ay birkaç gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet dönemi.
Evet.
Bir bakıyoruz hocam, cuma hutbesinden sabah namazına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki o büyük ibadet ortamı hiç azalmamış.
Evet.
Ebu Bekir'e bakıyoruz, süper bir sufi bizim deyimimizle.
Evet.
İbadet. Gecesi, gündüzü ibadet.
Abid, zahid ne denirse o.
Ne diyorsan. Bu muhteşem bir şey hocam.
Bir yanda ya, savaş var.
Yani savaşlar var. O savaşlara talimat yazmak için hocam 2 yıla 14 savaş. 14 evet. ayrı ülkede, bölgede savaş yapılıyor. Senin canların, ciğerlerin, gençlerin şehadet haberleri geliyor. Bunların bir kısmı iç isyan olduğu için çok uzun sürüyor. Yani tarama yaparak meydana çıkmış bir ordu bulamıyorsun her zaman. Her neyse yani bu böyle bir savaş. Evet. Bu ibadette aksama yok ama.
O da müthiş bir şey hocam.
Hiçbir aksama yok.
Evet.
2-3 Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin yayılmasına bakıyorsun. İlmi faaliyetlerde de azalma yok. Mescitte de harıl harıl ilmi faaliyet yapılıyor.
Evet.
Yani savaş şartlarındayız. Seferberlik, eskilerin deyimiyle seferberlik şartlarındayız. Zor şartlarımız var. İşte nereden mürekkep bulacağız? Nereden şimdi kağıt bulunacak? Böyle bir şeylik yok. Hiçbir şey yokmuş gibi Hüsame'nin heyetindeki adamlar çalışıyorlar. Öbür taraftan hadis dersleri veriliyor. Hoca efendiler gönderiliyor sağa sola. İlmi faaliyetler devam ediyor. 4. Ticaret devam ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde ticaret, Medine piyasasında kıtlık diye bir haber yok.
Evet.
Yani ticaret yerli yerinde devam ediyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra İslam bugünkü şekliyle bir devlet, işte yargı vesaire filan şekil alıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde öyle bir şey yok. Her şey mescitten.
Evet.
Her şey düğünlerde, cenazelerde, her şey mescitte yürüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bakıyoruz. Bir olayın büyüklüğü küçük olaylar üretmiyor. Her olayı büyük görüyor, ciddi görüyor, hepsine pay ayırıyor. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde çok cihat oldu. Medine'de insan kalmadı, ticaret aksadı, eğitim aksadı, işte sosyal hizmetler aksadı. Mesela dul kadınlarla ilgilenilmediği için dul kadınlar işte sağda solda çalışmak zorunda kaldılar. Böyle bir haber yok hocam.
Yok, evet.
Yani sosyal yani
savaş ortamı sosyal hayatı olumsuz etkilememiş.
Hiçbir hayatın hiçbir bölümünü etkilememiş. Evet. Etkilememiş. Ve mesela çok daha önemlisi, ağır bir hastalık geçiriyor. Tam 63 yaşındayken hasta, henüz Yermük Savaşı devam ediyor. Halid bin Velid'in komutasında binlerce mümin cihatta, Medine'de doğru dürüst kimse yok. O ortamda yerine bırakacağı adamı hesaplamış. Ömer radıyallahu anh'ı yerine bırakmış, planlamalarını yapmış. Görev devrini tam yapıp öyle ölüyor.
Evet.
Yani tatile giderken vekil bırakar ya birisi. Bu enteresan bir hazırlık.
Evet, evet.
Yani öleceğini anladı filan gibi bir cümle kullanmıyorum.
Şimdiki ben. Zamanlarda tam bir kurmay zihniyet dünyası yani.
Yani ben çok böyle geniş askerlik yapmadığım için kurmay ne manaya geliyor bilmiyorum hocam. Onu siz şerh ediniz.
Kurmayın ötesi, evet.
Yani masa üzeri adamı değil yani. Hayatın adamı ve İslam'ın
kendinden sonrasını da planlayan,
bir köşesinden tuttuğu için çok kuvvetli, öbür köşelerini zayıf bırakmamış hayatın.
Evet.
Bu benim öne çıkarmak istediğim olağanüstü meziyetlerinden birisi. Allah ondan razı olsun. Yani dul kadınlarla ilgilenme meselesinde bakıyoruz, Ebu Bekir devrede eylemleri var. Gidiyor sütünü sağıyor fakir fukaranın.
Allah Allah. Allah Allah.
Keçilerin sütünü sağıyor.
Hocam süre doldu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı konuşuruz inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yani o güzel bir mümindi. Böyle Resulullah Efendimiz'den sonra derledi, topladı. O yani büyük hadisenin hani ne derler, travmasını ümmetin atlatmasında öncülük etti. Şöyle bitirmişsiniz bu yazıyı. Allah senden razı olsun ey Ebu Bekir. Ne muhteşem büyüktün, ne muhteşem büyüklükler gösterdin. Bize de ışık oldun, örnek oldun diye bitirmişsiniz.
Radıyallahu anh.
Allah ondan razı olsun, onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programında bugün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı, onun büyüklüğünü konuştuk. O büyüklükten bize nasıl nasipler olabilir onu konuştuk. Haftaya birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.